Ayrım 2. Türk Ceza Kanunu'nda cinsel haklarımız var. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği. Sayfa 8. Cinsel suçlar ve Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeler. Cinsel taciz. Cinsel taciz günlük hayatımızın her alanında çok sık karşılaştığımız bir suçtur. Cinsel içerikli sözler, tavırlar, laf atmalar, dokunma, ısrarcı bakışlar veya sarkıntılık gibi bizi cinsel yönden rahatsız eden davranışların hepsi cinsel tacizdir. Cinsel tacizin yaygınlığı bazen sokağa çıkmamızı, çalışmamızı, toplu taşıma araçlarından faydalanmamızı bile engelleyebiliyor. Evde, işte, sokakta yaşadığımız cinsel taciz ve cinsel tacize uğrama endişesi bedenimizi ve cinselliğimizi saklamamıza neden olabiliyor. Türk Ceza Kanunu, cinsel taciz madde 101 suçunu tacize uğrayan kişinin şikayeti üzerine cezalandırır. Bu suçu işleyen kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. İş yerinde cinsel taciz cezası ağırlaştırılmış bir suçtur. Fatma 10 yıldır özel bir şirkette çalışmaktadır. Aynı şirkette çalışan iş arkadaşı Mehmet bir süre önce terfi edip Fatma'nın şefi olmuştur. Mehmet bir gün Fatma'ya duygusal hisler beslediğini belirterek arkadaşlık teklifinde bulunur. Fatma ona karşı herhangi bir ilgisinin olmadığını, teklifini kabul edemeyeceğini defalarca söyler. Buna rağmen Mehmet bütün davranışları, konuşmaları ve bakışlarıyla ısrarlarına devam eder. Şirkette Fatma'nın yanından geçerken ona rahatsız edici şekilde bakar, iç çeker, ona dokunmaya çalışır. Fatma'nın cep telefonuna Fatma'yı tedirgin eden mesajlar yollar. İşini kaybetme endişesiyle tacizlere katlanmaya çalışan Fatma daha fazla dayanamayarak müdürüyle görüşmeye gider. Mehmet'in kendisini taciz ettiğini, onunla birlikte çalışamayacağını açıklar. Fatma'nın şikayetini dikkate almayan müdür, bu rahatsızlığın Fatma'nın kendi kuruntusundan kaynaklandığını, herkesin keyfine göre işlem yapamayacağını söyler. Olur böyle şeyler, işinden mi olmak istiyorsun gibi sözlerle Fatma'yı caydırmaya çalışır. Bunun üzerine Fatma, Cumhuriyet Savcılığına başvurmaya karar verir. Savcılıktaki görevlilere durumu anlatır, cep telefonuna gelen mesajları gösterir ve dilekçe vererek suç duyurusunda bulunur. Telefon kayıtlarını delil olarak kullanan savcılık, ifadesini almak için Mehmet'i savcılığa çağırır. Bu davete cevap vermeyen Mehmet, hakkında yakalama emri çıkartılır. Şirkete gelen polis memurları, Mehmet'i iş arkadaşları ve müdürünün gözleri önünde alıp savcılığa götürürler. Fatma'nın şikayetine rağmen tacizi engellemek için hiçbir şey yapmamış olan müdür, Mehmet'in işine son verir. Çünkü ihmalinin iş kanunu tarafından da cezalandırılabileceğinin farkındadır. Fatma ve diğer çalışanlar rahat bir nefes alır. Çünkü artık şirketteki herkes iş yerinde cinsel tacizin yasalar tarafından cezalandırılan bir suç olduğunu öğrenmiştir. İş yerinde cinsel tacizde bulunan kişi, işveren, amir, iş arkadaşı veya bir çalışan olabilir. Bu kişi iş yerindeki ast-üst ilişkisinden ve her gün aynı iş ortamında olmanın getirdiği kolaylıktan yararlanmaktadır. Ayrıca işini kaybetme korkusu tacize uğrayan kişinin tacizi şikayet etmesini zorlaştırabilir. Bu yüzden Türk Ceza Kanunu madde 105 cinsel tacizin iş yerinde yapılması durumunda cezayı yarı oranında artırır. Cinsel tacize uğrayan kişi bu taciz yüzünden işinden ayrılmak zorunda kalırsa faile verilen hapis cezası bir yıldan az olamaz. İş yerinde cinsel taciz iş kanununda da suçtur. İş yerinde cinsel taciz kadının ekonomik haklarını ve özgürlüğünü tehdit eder. Bu suçun kadınların çalışma imkanını ve hareket özgürlüğünü kısıtlamaması için iş kanunu da cinsel tacizi cezalandırır. 4857 sayılı iş kanununa göre madde 24-25, işverenin cinsel tacizine uğrayan işçi sözleşmesini süresi dolmadan feshedebilir. Kişi eğer diğer bir çalışanın veya üçüncü bir şahsın tacizine uğradıysa bunu işverene bildirebilir. Bu durumda işveren taciz eden işçiyi işten çıkartabilir. Gerekli önlemler alınmazsa cinsel tacize uğrayan işçi sözleşmesini feshetmek hakkına sahiptir. Cinsel tacize uğrarsak neler yapabiliriz? Cinsel tacizde bulunan kişi hakkında karakola şikayette bulunabilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapabiliriz. Tacizi yapan kişiyi tanıyorsak doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Taciz devam ederse tekrar savcıyla konuşabilir ve tacizin devam ettiğini bildiren bir başvuru daha yapabiliriz. Tacizi yapan kişi, işverenimiz ise yine savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Birlikte çalıştığımız biri ise işverene şikayet edebiliriz. Şikayet dilekçemizin bir kopyasını kendimiz saklamalıyız. Şikayetten sonra taciz devam ederse şikayet dilekçemizle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Tacizin daha kolay cezalandırılabilmesi için görgü tanığı, işitsel veya görsel kanıt bulmaya çalışabiliriz. Örneğin iş yerlerindeki kameralar delil olarak kullanılabilir. Kişi telefonla taciz ediyorsa telefon numarasını savcıya verebiliriz. Savcı konuşma kayıtlarını ve gönderilen mesajları ele geçirip delil olarak kullanabilir. 2007 yılında iş yerinde cinsel tacize uğrayan ama görgü tanığı olmayan bir kadın, kendisini taciz eden işverenine karşı açtığı davayı kazanmıştır. Yargıtay tarafından onaylanan bu ceza, birebir görgü tanığı olmayan cinsel taciz davalarında örnek teşkil edecektir. Çocukların cinsel istismarı. Sadece yetişkinler değil, çocuklar da cinsel tacize uğrayabilir. Çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarının çoğu aile içinde yaşanır. Yani tacizi yapan kişi genelde anne, baba, kardeş, amca, dayı, büyük baba gibi bir aile üyesidir. Bir çocuğun taciz edildiğini fark edersek kesinlikle bunu saklamamalı, derhal suçluyu ihbar etmeli ve çocuğun korunmaya alınmasını sağlamalıyız. Çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış suçtur. Türk Ceza Kanunu bir çocuğa yapılan cinsel tacizi, çocukların cinsel istismarı madde 103 olarak cezalandırır. 15 yaşını tamamlamamış veya kendisine yönelik cinsel davranışları ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış suçtur. Bu suçun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapistir. Çocukların cinsel istismarı suçunu ağırlaştıran sebepler: çocuğun vücuduna organ veya bir cisim sokulması, 15 yaşını tamamlamamış çocuğa zorlama veya tehdit, çocuğun beden ve ruh sağlığına zarar verilmesi, suçun aile bireyleri, akrabalar, yasal görevliler, bakıcılar, eğiticiler veya sağlık görevlileri tarafından işlenmesi, 15 ila 18 yaşları arasındaki bir gence yönelik zorla gerçekleştirilen tüm cinsel davranışlar suçtur ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapiste cezalandırılır. 15 ila 18 yaşları arasındaki gençlerin herhangi bir zorlama olmadan kendi istekleriyle cinsel ilişkiye girmeleri suç değildir. Gençlerle cinsellik konusunda açık açık konuşmak, onları cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirmek çok önemlidir. Bir çocuğun cinsel istismara uğradığını nasıl anlayabiliriz? Cinsel istismarın vücutta kanama veya çürükler gibi görünür etkileri her zaman belirgin olmayabilir. Çocukların kullandıkları sözcüklere ve davranışlarındaki değişikliklere dikkat etmeliyiz. İstismara uğrayan çocuklar farklı tepkiler gösterebilir. Örneğin, aşırı cinsellik içeren oyunlar, davranışlar ve sözler ya da cinsellikle ilgili her şeyin tümüyle reddi, kendine zarar veren davranışlar, aşırı yeme ya da yememe, sık sık hastalanma, özellikle sebebi tespit edilemeyen rahatsızlıklar, depresyon, içe kapanma, çevresinden uzak durma, uyku bozuklukları, intihar düşüncesi ya da girişimi çocuğun istismara verdiği tepkiler olabilir. Emin değilsek önce çocukla konuşmaya çalışmalı, çevresindeki insanların ona nasıl davrandığını sormalıyız. Çocukla yeterince yakın değilsek çocuğun güvendiğimiz bir yakınından bunu sormasını isteyebiliriz. Hastanelerin çocuk merkezlerine başvurabilir, çocuğun bir sosyal hizmet uzmanı veya psikologla görüşmesini sağlayabiliriz. Çocukların cinsel istismarı. Ayşe 11 yaşında, derslerinde oldukça başarılı, arkadaşlarıyla iyi geçinen bir çocuktur. Ama genelde konuşkan ve neşeli olan Ayşe'nin tavırları son birkaç haftada çok değişmiştir. Fazla sessiz ve durgundur. Uyku düzeni de bozulmuştur. Giderek içine kapanan Ayşe evde yalnız kalmaya korkmaktadır. Okulda da derslere ilgisi azalmıştır. Ders aralarında ise arkadaşlarıyla oynamak yerine bir köşede oturur, hiçbir şey onu mutlu etmez gibidir. Sınıflarına diğer öğrencilerin velileri veya başka öğretmenler geldiğinde Ayşe'nin tedirginliği artmaktadır. Ayşe sürekli okul üniformasını çekiştirip kollarını, bacaklarını örtmeye çalışır. Sınıf öğretmeni Ayşe'nin rahatsızlığını fark eder. Bir gün Ayşe'nin her zamankinden daha fazla endişeli olduğunu gören öğretmeni, ders bitiminde onunla konuşmak için yanına gider. Ayşe'cim neyin var? Yarınki sınav için mi endişeleniyorsun? Diye sorar. Ayşe sınava akşam evde çalışacağını söyler. Ama eve gitmekten bahsederken gözleri dolar. O gelecek, amcam yemeğe gelecek bu akşam deyip ağlamaya başlar. Öğretmen Ayşe'nin amcasından niye korktuğunu anlamaya çalışırken Ayşe daha fazla kendini tutamaz ve amcasının ona garip garip dokunduğunu, istemediği şeyler yaptığını anlatır. Öğretmeni Ayşe'yi sakinleştirmeye çalışır ve korkmamasını, artık kimsenin ona istemediği şeyler yapamayacağını söyler. Birlikte eve giderler. Öğretmen Ayşe'nin amcası tarafından cinsel istismara uğradığını anne babaya anlatır. Anne baba ilk başta duyduklarına inanmak istemezler. Ama sonra Ayşe'nin amcası gelince nasıl huzursuz olduğunu, tek başına mutfağa bile gidemediğini anımsarlar. Öfke ve üzüntülerini bastırmaya çalışan anne baba, Ayşe'ye onu çok sevdiklerini, artık endişelenmemesini, onu hep koruyacaklarını söylerler. Savcılığa amca hakkında suç duyurusunda bulunan aile, adamın tutuklanmasını sağlar. Ayşe'nin psikolojik sağlığına kavuşması için bir psikoloğa giderler. Psikolog durumu daha önce fark etmedikleri için kendilerini suçlu hisseden anne babaya cinsel istismarın özellikle aile içinde sık rastlanan bir suç olduğunu söyler. Bu yüzden çocukların tavırlarına dikkat etmek ve söylediklerini ciddiye almak gerekir der. Ayşe ve ailesi psikolojik destek almaya devam ederler. Ailesinin desteğiyle Ayşe zamanla eski neşesini ve güvenini kazanır. Çocuğun bedensel haklarına saygı göstermeliyiz. Ona bedeninin kendisine ait olduğunu öğretmeliyiz. Kimsenin ona isteği dışında dokunmaya hakkının olmadığını anlatmalıyız. Kendisini rahatsız eden kişiden uzaklaşmayı, hayır demeyi, başına gelenleri sır olarak saklamamayı öğretmeliyiz. Ayrıca bizden yardım isteyebileceğini ve bizim ona inanacağımızı anlatmalıyız. Bir çocuğun cinsel istismara uğradığını fark edersek ne yapabiliriz? Öncelikle çocuğun fiziksel güvenliği sağlanmalıdır. Ayrıca çocuğa duygusal destek vermeli, ona inandığımızı ve onu koruyacağımızı anlatmalıyız. Birçok üniversite hastanesinde bulunan ve tıbbi, psikolojik ve hukuki destek sağlayan çocuk merkezlerine başvurabiliriz. Başvurabileceğimiz bir çocuk merkezi yoksa, çocuğun fiziksel sağlığının yerinde olduğuna emin olmak için onu bir hastaneye götürebiliriz. Hastanede cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve gebelik gibi konularda da destek verilir. Bir çocuğun cinsel istismara uğradığını öğrenen sağlık, eğitim ve emniyet kurumları derhal Cumhuriyet Savcılığına durumu bildirmek zorundadır. Hastalıkların tespiti ve suç belirtilerinin saptanması için çocuğa muayene yapılabilir. Muayene çocuğun velinin, vasinin, hakimin veya savcının onayı olmadan yapılamaz. Çocuğun ve ailenin psikolojik destek alması gereklidir. Bunun için hastanelerin psikoloji veya çocuk sağlığı bölümlerine başvurabiliriz. Çocuğun korunması ve suçun takibi için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmak, savcılığa veya emniyet güçlerine suç duyurusu yapmak yeterlidir. Çocuğun kendisi, velisi veya vasisi doğrudan mahkemeye başvurarak dava açabilir. Karakolda veya savcılıkta çocuğa barodan avukat tayin edilir. Çocuk tanık olarak dinlenirken psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir görevlinin bulunması, ses ve görüntü kaydı yapılması zorunludur. Çocuğun yaşadığı ortam güvenli değilse acil koruma kararı çıkartılır ve çocuk bir sosyal hizmet kurumuna yerleştirilir. Mahkemede hakim çocuğa sağlanacak bakım ve barınma imkanlarına karar verir. Cinsel saldırı ve tecavüz. Biz istemedikçe kimsenin bize yönelik herhangi bir cinsel davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Türk Ceza Kanunu cinsel saldırı madde 102 suçunu kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek olarak tanımlar. Bu suçu saldırıya uğrayan kişinin şikayeti üzerine 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırır. Saldırganın cezalandırılması için bu saldırının cinsel ilişkiyle sonuçlanması gerekmez. Örneğin tecavüze teşebbüs de cinsel saldırıdır. Tecavüz ağır bir cinsel saldırı suçudur. Sadece erkeklik organının kadınlık organına sokulması değil, herhangi bir organın veya maddenin vücuda sokulması da tecavüzdür. Bu suç anal ve oral tecavüzü de kapsar. Türk Ceza Kanunu her türlü tecavüzü 7 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırır. Cinsel saldırı sırasında suçu ağırlaştıran sebepler varsa hapis cezası artırılır. Cinsel saldırı suçunu ağırlaştıran sebepler: fiziksel şiddet uygulanması, psikolojik baskı yapılması, tehdit, kadının psikolojik sağlığına zarar verilmesi, saldırının göz altında ya da kolluk güçleri, devlet görevlileri, işverenler ya da akrabalar tarafından gerçekleştirilmesi. Cinsel saldırıya uğrarsak ne yapabiliriz? Bağırmalı, çevreden yardım istemeliyiz. Mümkünse polisi aramalıyız. Polis imdat 155. Her türlü cinsel saldırı durumunda yapılabilecek ilk şey, hiç vakit kaybetmeden en yakın karakola, jandarmaya veya sağlık kurumuna gitmektir. Saldırıyı gören tanık varsa onu da karakola getirebiliriz. Karakolda saldırganın eşkalini verip şikayette bulunabiliriz. Saldırganın tüyü, saçı, bedensel sıvılar veya boğuşma sırasında tırnakların arasına girebilen deri parçası gibi deliller üzerimizde kalmış olabilir. El yüz yıkamak, ağzımızı çalkalamak, kıyafet değiştirmek gibi bu kanıtların kaybolmasına yol açabilecek herhangi bir şey yapmamalıyız. İhtiyaç duyarsak saldırıyı belgeleyen bir doktor raporu almak için savcılıktan bizi adli tabibe sevk etmesini isteyebiliriz. Hiçbir şey yapabilecek durumda değilsek en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Orada polis çağrılmasını isteyebiliriz. Kadın tecavüzcüsüyle evlendirilemez. 17 yaşında bir genç kız olan Elif mahallede alışveriş yaparken manavın oğlu onu sürekli izlemekte ve arkadaşlık teklif etmektedir. Elif ona karşı ilgi duymadığını söyler ve teklifini kabul etmez. Bir gece yarısı Elif'in odasının penceresinden giren bir adam Elif'e tecavüz eder. Kızlarının çığlıklarıyla uyanan anne baba saldırganı mahalleliye yakalatır. Saldırgan manavın oğludur. Sabah olduğunda Elif hala ağlamaktadır. Annesi Elif'i bir sağlık ocağına götürür. Elif'le konuşan doktor suç duyurusu yapmadıklarını öğrenince karakolu arayıp tecavüzü ihbar eder. Doktor ayrıca Elif'e yasal haklarını ve tecavüzün cezasız kalmayacak bir suç olduğunu anlatır. Mahalleli sakladıkları tecavüzcüye Elif'le evlenirsen hapis cezası almazsın diye akıl verir. Aile büyükleri de kızı evlendirmedikçe babanın kahveye adım atamayacağını düşünmektedir. Baba Elif'e imam nikahı kıydıracağını söyler. Elif, suçlu olan ben değilim o, niye beni cezalandırıyorsun diye ağlar. Baba, namusunu temizlemek için deyince, Elif, ben namus değil senin kızınım, beni zorla evlendiremezsiniz. Zaten polis onu bir yakalasın bırakmayacak der. Baba yıllarca hapis yatacak biriyle kızını evlendirmenin bir işe yaramayacağını anlamaya başlar. Bu sırada saldırgan yakalanmıştır. Ertesi gün baba kahveye gider ve çevresindekilere kanunu yanlış bildiklerini, saldırganın Elif'le evlenip namus bahanesiyle paçayı kurtaramayacağını söyler. Sizi dinleseydim hem kızım hayat boyu işkence çekecekti hem de ailecek suç işlemiş olacaktır der. Tecavüzcü 17 yıl hapse mahkum edilir, Elif ise bir süre psikolojik yardım aldıktan sonra çok sevdiği doktorluk mesleğine adım atmak için okula ve hayata dört elle sarılır. Bizi zorla evlendirmeye kalkarlarsa ne yapabiliriz? Karakol, jandarma, valilik ya da sosyal hizmetler il müdürlüklerine başvurup sığınma talebinde bulunabilir ve şikayetçi olabiliriz. Evlenmek için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Kimse bizi onayımız olmadan evlendiremez, nikah memuru önünde hayır diyebiliriz. Dini nikahın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Resmi nikah olmadan dini nikah yapmak suçtur. Bu nikahı kıyan da, kıydıran da 2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılır. Madde 230. Zorla evlendirilirsek, bu evliliğin ilk 5 yılı içinde zorla evlendirildiğimize dair savcılığa şikayette bulunup evliliği iptal ettirebiliriz. Medeni Kanun, Madde 149, 150, 151. Evlilik içi tecavüz suçtur. Oya ve Mustafa 6 yıl önce birbirlerini sevip evlenirler. Evlilikleri iyi kötü devam eder ama Oya'nın eşine karşı hissettiği heyecan sönmektedir. Mustafa evin de çocuklarının da sorumluluğunu paylaşmamaktadır. Oya ile eskisi gibi ilgilenmez, günlerce bir nasılsın demediği bile olur. İşten yorgun argın eve dönen Oya, eşiyle dertlerini paylaşmak ister. Ama evde kendisini bekleyen ev işleri ve babasını soran çocuğuyla baş başa kalmaktadır. Cinsel hayatlarında da Mustafa Oya'nın beklentilerine aldırış etmez. Bu kadar ilgisizlik Oya'yı eşinden soğutur ama Mustafa eşinin isteksizliğini umursamaz. Oya bir gece irkilerek uyanır. Eşi onunla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalışmaktadır. Neye uğradığını şaşırır. Kabus mu görüyorum diye düşünür, istemiyorum dur der ama dinletemez. Sonunda eşini sertçe iterek yataktan kalkar ve ışıkları açar. Ne yaptığını sanıyorsun sen, bana tecavüz mü edeceksin diye bağırıp oturma odasına gider. Eşi, evli olduğumuzu unuttun herhalde diye söylenerek Oya'nın yanına gelir. Oya, ben istemezken benimle cinsel ilişkiye girmeye nasıl cesaret edersin? Tecavüz denir bu yaptığına. Doğru duydun, evlilik içinde de tecavüz suçtur. Televizyonda Mor dizi diye bir belgeselden öğrendim. Bu yaptığının cezası hapis der. Mustafa'ya evliliklerinde yaşadığı sorunları da anlatır ve evliliklerinin böyle devam edemeyeceğini söyler. Mustafa'nın gözüne bütün gece uyku girmez. Eşine karşı işlemek üzere olduğu suçun utancını hissetmektedir. Korkmuştur da. Kendisini Oya'ya nasıl affettireceğini düşünür, severek evlendiği kadını nasıl mutsuz ettiğini anlamaya başlamıştır. Mustafa, ev işlerinin ve çocuklarının sorumluluğunu paylaşmaya başlar. Sağlıklı ve mutlu bir cinsellik yaşayabilmek için bir uzmana gitmeye karar verirler. Böylece Mustafa Oya'nın cinsel istek ve ihtiyaçlarına özen göstermeyi öğrenir ve bir daha asla Oya istemeden cinsel ilişkiye girmeye kalkışmaz. Bir kadın istediği zaman ve istediği şekilde cinsel birliktelik yaşama hakkına sahiptir. Evlilik içi tecavüz ağır bir suçtur ve boşanma gerekçesidir. Boşanma davalarında kötü muamelenin kanıtı olarak kullanılabilir. Tanımadığımız birinin cinsel saldırı nasıl bir suçsa, tanıdığımız bir kişinin cinsel saldırısı da suçtur. Türk Ceza Kanunu, evli eşler arasında eşlerden birinin isteği olmadan gerçekleşen cinsel ilişkiyi, yani evlilik içi tecavüzü, cinsel saldırı suçu olarak cezalandırır. Evlilik içi tecavüzün cezası 7 yıldan 12 yıla kadar hapistir. Madde 102. Evlilik içi tecavüzü şikayet etmek için savcılığa suç duyurusunda bulunmamız yeterli. Savcı ifadesini almak üzere eşi davet eder, gelmezse yakalama emri çıkartır. Eşin ifadesini aldıktan sonra savcı tutuklama talebiyle eşi ceza mahkemesine sevk eder, hakim tutuklama kararı almazsa bir üst mahkemeye itiraz etme hakkına sahibiz. Eşe tecavüze ilk tutuklama. Akşam Gazetesi 25.5.2006. Erzurum'da eşiyle zorla ilişkiye giren koca, cinsel dokunulmazlığa müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Pasinler ilçesine bağlı Epsemce köyünde yaşayan 25 yaşındaki Zehra U, bir süre önce jandarmaya müracaat ederek 31 yaşındaki eşi Ergün U'nun kendisini önce dövüp sonra da ilişkiye girdiğini belirterek şikayette bulundu. Çiftçilik yapan iki çocuk babası Ergün U, şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Eşine tecavüz ettiğini kabul etmeyen Ergün U, Pasinler Cumhuriyet Savcılığında hakim önüne çıkarılarak cinsel dokunulmazlığa müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Türkiye'de eşe tecavüz vakalarında ilk tutuklama kararı olması ve diğer davalara emsal teşkil etmesi açısından önem taşıyor. İkinci ayrımın sonu, sayfa 17.